Ayrım 41.
Nedir bu maskaralık? Kimdi o adam? Dur Seyit, canımı acıtıyorsun. Söyle kimdi o? Ne zamandır berabersiniz? Dur ben söyleyeyim. Beni ilk bırakıp yok olduğun gecelerde beraber olduğun adam değil mi? Daha ben o zamanlar evlenmemiştim, hatırlar mısın? Söyle, ben seni beklerken sen bu herifle beraber olmuştun değil mi? Kendini tutamıyordu, artık çılgın gibiydi. Şimdi ne olacak peki? Arşın gittiğine göre yine benimle misin? Yoksa başka birisi mi sırada? Söyle. Sura gözünde yaşlar, işittiği sözlere inanamıyordu. Sevdiği adam, hayatını adadığı adam neler diyordu ona? Bu haksızlıktı. Kendisini onun ellerinden kurtulmaya, konuşmaya çalıştı. Seyit dinle, dinle beni lütfen. Birden iki yanağında arka arkaya Seyit'in avucunun ağırlığını hissetti. Delisi gözleri cayır cayır yanıyor, beyni uğulduyor, bütün yüzünün şiştiğini hissediyordu. Vücudu artık cenderesinden kurtulmuştu ama ayakta fazla duramadı. Her tarafı titriyordu. Olduğu yere yayıldı. Seyit yaptığında kendisine de dehşeti düşmüştü. Yere çöktü, Şura'yı tutup kendine çekti. Onun yüzüne bakmak, iyi olduğunu görmek istiyordu. Dağılan saçlarını yüzünden arkaya doğru elleriyle çekti. Başını sevecenlikle tutup çevirdi. Genç kadının dudağı kanıyordu ve yanaklarında parmak izleri vardı. Sessiz sessiz ağlıyordu. Seyit hareketinden utançla ve gözünde yaşlarla ona sarıldı. Affet beni, affet Şuram. İnan bana ne oldu bilemiyorum. Kendimi tutamadım. Delirmiş olmalıyım. Bunu yapmamalıydım. Aman Tanrım, ben delirmiş olmalıyım. Şura kalbinin parça parça dağıldığını hissediyordu. Af dilemen için bir sebep yok Seyit. Haklıydın. Geceyi onunla beraber geçirdim ve daha başka geceleri de. Yavaşça ayağa kalkıp banyoya yürüdü. Seyit onun arkasından yatak odasına yürürken dağınık yatağı, banyoda kullanılmış havluları gördü. Ortalığa sinmiş erkek kokusu genzini doldurdu. Niye bugünü bulmuştu buraya gelmek için? Niye bu saati seçmişti? Bu kaderin onları ayırmak için oynadığı son oyunu olmalıydı. Şura ıslattığı bir havluyu yanağına bastırarak gelip yatağın kenarına oturdu. Seyit daha fazla o odada kalmak istemiyordu. Salonda oturamaz mıyız? Genç kadın yerinden kıpırdamadan havlunun arasından boğuk bir sesle cevap verdi. İstediğin yerde oturabilirsin. Erkek tam odadan çıkmak üzereydi ki onu hala kıpırdamadan oturduğunu gelince geri döndü. İskemleyi çekip karşısına iğreti bir şekilde yerleşti. Şura dinle, konuşmamız lazım. Genç kadın yavaşça yüzünü açtı. Onun yüzüne bakmıyordu. Konuşacak ne kaldı Seyit? Şura, Şuram, ne olur demin olanları affetmeye çalış. Biliyorum çok zor ama en azından dene. Benim buraya geliş sebebim. Genç kadın tonuk bir ifadeyle bakışı üzerinde devam etmedi. Sonra mırıldandı. Her neyse, çıkanla merdivende karşılaştım. Kimdi o? Ne zamandır tanıyorsun? Alan, Fransız yolcu gemisinin kaptanı. 7 belki 8 ay önce tanışmıştım. Seni seviyor mu? Şura hayretle erkeğin yüzüne baktı. Bunları öğrenmek istediğinden emin misin? Seyit yumuşak bir ses tonuyla ona çekinerek bir şey olmadığını belirtti. Evet, söyle, seni seviyor mu? Sevdiğini söylüyor. Peki ya sen? Şura ağlamaya başladı. Seyit, ben seni seviyorum. Genç adam onun ellerini kendi avuçları arasında alıp dudaklarına götürdü. Üzüntüsü her halinden belliydi. Şuram benim, sevgili Şuram. Benden sana hayır yok. Ne kadar seviyor bu adam seni. Şey, götürmek istiyor beni. Seyit iskemleden kalkıp yatağa onun yanına oturdu. Ne zaman gidiyor? Bugün öğleden sonra ayrılacak gemi. Seyit ayağa kalkarak onu elinden çekti. Hadi eşyalarını toparla. Sen de gidiyorsun. Gidiyor muyum? Nereye gidiyorum? Genç adam tekrar onun yanına oturup gözlerinin içine bakarak konuştu. Sesi keskin bir ifade taşıyordu. Evet Şura, seni seven o adamla gideceksin. Şura adeta haykırdı. Hayır, ben hiçbir yere gitmiyorum. Bunu kendin için istemelisin sevgilim. Hayır, isteseydim şimdiye kadar çoktan giderdim. İstemiyorum dedim sana. Onun çığlığa varan sesine sinirlendi Seyit. Eliyle yatağa vurdu susturmak için. Böyle mi yaşayacaksın ömür boyu? Canı isteyince gelecek bir adamı bekleyerek. O adam gelmeyince de yalnızlığını başkalarıyla unutarak. Kaç yaşına kadar böyle yaşayabilirsin? Bir 10 sene sonra ya 20 sene sonra ne olacak halin? Şura yatağa kapanıp ağlamaya başlamıştı tekrar. Yastığı yumrukluyor, başını iki yana savuruyordu. Sanki bütün söylenenleri başından def ediyordu. Seyit onun üzerine eğilerek omuzlarına sarıldı. Saçlarını okşadı. Genç kadın son gördüğünden bu yana saçlarını kestirmişti. Şimdi gür başak sarısı saçları omuzları hizasında yumuşak buklelerle şekillendirilmişti. Parmaklarını yumuşak ipek gibi telleri arasında gezdirdi. Mutlulukları da aynen böyle kaymış gitmişti parmakların arasından. Şefkatle konuştu. Şura, sen benim için çok mühimsin. Aradan çok zaman geçti. Hiçbir şey aynı değil. Ama seninle çok şey paylaştık. Uzun zaman sen yalnız benimdin. Ne oldu bize? Niye birbirimize bu kadar kırdık? Nasıl böyle ayrı düştük? Ben de bilmiyorum. Tek bildiğim senin mutluluğunu istediğim. Sen de hayatını kurmalısın. Çoluk çocuk sahibi olmalısın. İkimizin de geçmişten kopup yeni hayatlarımızı yaşamamız lazım. İnan sevgilim, sen nerede olursan ol, benim bir yarım olarak kalacaksın. Şura susmuştu. Uzandığı yerde yavaşça döndü, yüzü perişandı. Kaderini kabullenmişliğin bedbin tavrıyla arka üzeri yattı. Seyit'e aşık ve çaresiz gözlerle baktı. Göz pınarlarında hala yaşlar duruyordu. Gerçek bir aşkla bağlandığı erkeği ellerinden tutup çekti, ona sıkı sıkı sarıldı. Seyit de yaşadıklarının tamir kabul etmez hatalarının yorgunluğu ile kollarını onun narin bedenine doladı. Birbirlerinin omuzlarında sessiz sessiz ağladılar. Sonra oldukları yerde kenetlenmiş olarak uzandılar. Uzun bir müddet hiç konuşmadan aynı vaziyette kaldılar. Birbirlerinin tenlerinin sıcaklığını sonsuza dek içlerine sindirmek istiyorlardı. Ne çabuk geçmişti bu kadar yıl ve ne kadar uzaklarda kalmıştı. Daha bir sene evveline kadar hayatlarını ayrı düşünemezken şimdi vedalaşıyorlardı işte. Seyit yüzü onun saçları arasında fısıldadı. Beni affet sevgilim. Şura'nın hıçkırıklar arasında sesi duyuldu. Sen de beni affet. Bir gün gene görüşecek miyiz acaba? Seyit onu avutmak için söyledikleriyle kendisi içinde teselli aradığını fark etti. Niye olmasın? 7 sene önce Moskova'da karşılaşacağımızı biliyor muyduk? Kader belki yine bir sürpriz hazırlıyordur bizler için. Şu an yeniden Moskova'da olmak isterdim. Seyit kolları arasındaki sevgilinin yaklaşmakta olan ayrılığını düşündü. Onu kaybetmeye nasıl dayanacaktı? Gözleri şimdiden hasretle dolu bakıyordu. Tekrar kucaklaşıp çılgınlar gibi öpüşmeye başladılar. Tenlerindeki bir diğerini ömür boyu hatırlatacak teması bırakmak istiyordu. Sımsıkı kenetlenip gözleri gözlerinde kah hıçkırıklarla kah sessiz gözyaşlarıyla son kez seviştiler. Seyit yavaşça kollarını sevgilisinin bedeninden çözüldüğünde Şura yataktan sıyrılıp banyoya gitti. Artık hiç konuşmuyor, sessizlik içinde hazırlanıyordu. Yıkanıp kendisine yol için kıyafet seçti. Yüzünü pudralayıp dudaklarını pastel bir rüş sürdü. Seyit onun oturduğu köşeden hayranlıkla seyrediyordu. Her bir hareketi, her bir adımı onu biraz daha ayrılığa yaklaştırıyordu. Genç kadın gardıroptan aldığı valizleri, çekmecelerini, dolaplarını boşaltmaya yerleştirdi. Mavi tayyörü ile aynı renk ayakkabılarını giydi. İpek şeritlerle hasır gibi örülmüş şapkasını sarı saçların üzerinde bir iğne ile yerleştirdi. Seven gözlerle seyreden erkek onun bu soğukkanlı, sanki hep gitmeye hazırlanıyormuş gibi sakin hareketlerini şaşkınlıkla izliyordu. Ama Novorossiysk de kendisine geldiği zaman, Kırım'dan gizlice tekneye bittiği zaman da aynı soğukkanlılıkla davranmış mıydı? Onca güzel beraberliği yaşamalarının sebeplerinden biri onun bu cesur ve vakur tavrı değil miydi? Seyit ayağa kalkarak onun yanına gitti, yanaklarını okşadı. Mavi sana ne kadar yakışıyor. Şu an aynı 1916 kışındaki küçük kız gibisin. Şura gülümsemeye çalıştı. Sağ elinin işaret parmağını erkeğin yüzünde gezdirdi. Hatırlıyor musun Seyit? Bahçede havuzdaki kubitleri gösterip ne demiştin bana o zaman? Hatırlıyorum sevgilim. Şimdi de aynı şeyi söyleyebilir misin? Tabii. Söyle o zaman. Biliyorum hiçbir şey değiştirmez ama duymak istiyorum. Seyit kollarıyla onu sardı, dudaklarını uzun bir öpüşle hapsetti ve mırıldandı. İşte böyle, seninle aynen bu vaziyetteyken donup kalmak isterdim. O zaman sonsuza kadar sen kollarımın arasında benimle öpüşüyor olurdun. Şura yine ağlamak üzereydi. Kendine hakim olmaya çalıştı. Eliyle gözlerini sildi, erkeğin kollarından sıyrılıp çantasını ve eldivenlerini aldı. Gözlerini evin içinde son kez gezdirdi, kapıya doğru yürüdü. Çıkarken apayrı bir insan olmuştu. Son 2 saattir ağlayan, aşk için gözyaşları döken aynı kadın değildi sanki. Yeni hayatına üzgün fakat kararlı adımlarla yürüdü. Taksi yolda Valentin'in evinde durdu. Şura çıkıp ablasıyla vedalaştı. 10 dakika içinde geri geldi. Rıhtıma geldiklerinde geminin kalkmasına daha 2 saat vardı. Seyit valizleri hammala verip kendilerini takip etmesini söyledi. Şura'nın elini sıkı sıkı tutarak bilet kontrol bölümünden süratle geçti. Kapıdaki görevli arkalarından seslenip durdu. Seyit adama kendisinin yolcu olmadığını, hanımın da kaptanın hanımı olduğunu söyledi. Adam yanlarını bir görevli vererek gemiye gönderdi. Kaptan köşkünün kapısı vurulduğunda Alan haritalar üzerinde çalışmaktaydı. "Girin." Kapıdan başını uzatan genç çocuk selamdan sonra konuştu. "Kaptan, karınız geldi." Alan şaşırarak işin yanlışlığından emin bir tavırla döndü. "Karım mı?" Gözleri hayretle açıldı. Bir iki saat evvel merdivenlerde karşılaştığı genç adam karşısındaydı. Elinden tutarak Şura'yı içeri çekti. Çok iyi Fransızca konuşuyordu. "Evet, ancak o şartla sizinle gönderiyorum. Ancak evleneceğinize söz verirseniz." Alan Şura'ya sevinç ve sevgiyle baktı. İşte kendisinin yapamadığını Seyit denilen diğer erkek yapmıştı. Sevdiği kadını getirtmişti yanına. Biraz burukluk hissetti. Bu yüzden ama mühim olan Şura'nın yanında olmasıydı. Şükran dolu bir ifadeyle elini Seyit'e uzattı. "Söz veriyorum Mösyö Eminov." Yabancının ağzından ismini duymak Seyit'i şaşırtmıştı. Sorar bakışlarla Şura'ya döndü. O ise sırtını erkeklere dönmüş, pencereden dışarısını seyrediyordu. "Sözünüze güvenmek istiyorum. Çünkü onun bütün çektiklerini unutup mutlu olmasını istiyorum. O çok özeldir." Alan bu iki insanın aşkın uzun seneler sevişmenin dışında bambaşka bağlarla bağlandığını hissedebiliyordu. Bunu karşısındaki erkeğe itiraf etmekten çekinmedi. "Ben onu çok seviyorum Mösyö, ama inanın o benim verdiğim mutluluğu kabul edecek mi bilmiyorum. Ne demek istiyorsunuz? Onu buraya nasıl getirdiğiniz bilmem. Ben bütün yalvarmalarıma rağmen razı edememiştim." Seyit sorar gibi baktı. Alan buruk bir şekilde gülümsedi. "Sizinle kalmayı tercih etmişti." Seyit'in boğazı düğümlendi. Ona ne kadar büyük bir haksızlık yapmıştı. Ne diye gönlünü alabilirdi şimdi? Gözlerinde şefkatle baktı sevdiği kadına. O ise sanki artık orada değildi. Onunla beraber değildi. Dimdik, mağrur bir ifadeyle limanı seyretmeye devam ediyordu. Ama gözleri çok daha uzaklardaydı. Kaptanın elini sıkı sıkı tutan Seyit, gözlerini şuradan ayırmadan devam etti. "Bu onu mesut etmeniz için daha büyük bir sebep." Sonra pencereye doğru ilerledi. Şura'nın omuzlarından tutarak hafifçe mırıldandı. "Elveda Şuruçka." Genç kadın hiç dönmeden cevapladı. "Elveda." Gözlerinde biriken buğdan camın ötesini göremiyordu artık. Yalnız kalıp ağlamak istiyordu. Ağlamak, ağlamak, ölene kadar ağlamak istiyordu. Seyit rıhtımdan çıkarken geriye dönüp baktığında aradığı yüzü göremedi. Caddeye çıktığı an kendini boşluk içinde hissetti. Ufak bir iç huzuru duyuyordu ama gönlünün ezildiğini, yüreğinin parçalandığını hissediyordu. Acaba artık eskisinden tamamen kopmuş muydu? Hayatının bir yarısını, hatıralarını, büyük aşkını orada bırakmış gidiyordu işte. O artık yarım bir adamdı. Gözüne gelen yaş tekrar gerisin geriye yüreğine aktı. Bedeninin sıcaklığı, ruhunun canlılığını, hatıralarını şimdi Paris yolunda bir gemideydi. Küçük Şuras'a gidiyordu ve özlemi şimdiden içine çökmüştü. Onun yokluğunda bütün özlemleri daha da artacaktı, bunu biliyordu. 12 yaşında St. Petersburg'da yapayalnız kaldığı zaman hissettiklerini hissediyordu. Koskoca adam olmuştu ama yine küçük bir çocuk gibi yalnızlık nöbetleri geliyordu. Uzaktan vapur düdükleri duyuluyordu. Kendi kendine mırıldandı. "Güle güle sevgilim." Seyit'in ayrılmasıyla Alan Şura'nın yanına gelerek şefkatle sarıldığı kulağına eğildi. "Her şey yoluna girecek sevgilim. Seni çok mutlu edeceğim." Sonra bir kamarot çağırıp Şura'nın eşyalarını verdi. Genç kadını elinden tutup yanağından öptü. "Hadi sevgilim, çok yorgunsun. Biraz dinlen, kamerana yerleş. Yola çıktıktan sonra gelirim." Şura elleriyle yanaklarındaki yaşlarını silip gülümsemeye çalıştı. Erkeğin yanağına hafifçe dudaklarını kondurup kamarotun arkasından çıktı. Kamerasına girdiğinde vapurun düdükleri arka arkaya öttü. Herhalde kalkmak üzereydiler. Artık ağlamıyordu. Kaderini kabullenmiş bir sürgün gibiydi. Lumboz'dan dışarıya baktı. Limandan ayrılıyorlardı. Valizini açıp yatağın üzerine bıraktı. Kamaradan ayrılıp üst güvertenin yolunu buldu. Yolcuların çoğu zaten oradaydı. Hava serin olmamasına rağmen Şura vücudunda bir ürperti hissetti. Tenha bir köşeden korkuluğa dayanarak seyre başladı. Boğazın mavi yeşil suları vapurun ilerleyen gövdesinin altında kaybolup beyaz köpüklerle tekrar yukarıya fışkırıyorlardı. O kaynayan mavi kazanın derinliklerine daldığını düşündü bir an. Sonra zaafından ürktü. Neyi halledecekti böyle bir budalılık? Kendi üzüntülerinden kurtulmak isterken ardında yas içinde seven bir erkek bırakacaktı. Belki de iki erkek. Acaba Seyit'in haberi olur muydu öldüğünden? Ama bu neyi değiştirirdi zaten? Gözlerini gayretli dalgalardan ayırdı, kıyıyı seyretmeye başladı. Kırım'dan da böyle sıcak bir günün gecesi ayrılmışlardı. Hayatının garip cilvesi olsa gerekti, hep bir tekne içinde, hep bir değişik erkekle denize açılıyor, yeni memleketlere, yeni hayatlara yollanıyordu. Sirkeci önlerinde Sarayburnu'ndan geçerken İstanbul'u ilk vardıkları günler, o sefalet yokluk içinde acımasız günler gözünün önünde şerit gibi geçti. Bütün sıkıntılara rağmen hiç bugünkü kadar mutsuz olmamıştı. Birden Sarayburnu'nda Seyit'i gördüğünü sandı. Kıyıda durmuş el sallıyordu. Sonra birden karlar kapladı her yeri. Çamlar, yüksek asırlık çamlar, hepsi kardan bembeyazdı. Sevdiği adam atına atlamış, dört nalla kendisine doğru geliyordu. Kendisini gördü bir kar tepesinin üzerinde. Kollarını açmış bekliyordu. Seyit ona doğru sürdü atını, eğilip belinden kavrayarak atın yelesini aldı. Şura sımsıkı sarıldı sevgilisine. Kar yığınlarının arasında uçar gibi gidiyorlardı. Kislovaks'taki kilisenin çan sesleri geliyordu kulağına. Uzaktan uzağa troikaların çıngıraklarını duydu. Valentin'in bir yerlerde troşoşka çalıyor olmalıydı. Tatyana kar rengi ütüsüyle parmakların ucunda dönüp duruyordu çamların altında. Tam bütün özledikleri ortaya çıkmaya başlamıştı. Seyit onu yeniden yumuşacık karların üzerine bırakıverdi. Atının üzerinde çam ağaçların arasında kaybolup gitti. Şura silkindi, hayallerinden bile yalnızlığa mahkum oluyordu. Topkapı Sarayı ve ardında yükselen camilerin silüetleri gözündeki yaşların ardında ona oyunlar oynamaya devam ediyordu. Moskova'daki katedral, köşelerinde büyük ateşler yanan karlı caddeler geçti sisin arkasından. Geride kalan boğaz içine baktı. İstanbul ne kadar yakındı Rusya'ya. Hiç değilse denizden bir dalga, rüzgarından bir esinti varıyordu bu kıyılara. Ama şimdi gittikçe uzaklaşıyordu memleketi. Rusya özlemini hiç bu kadar şiddetli hissetmemişti. Sanki ilk kez ayrılıyordu memleketinden ve insanlarından. Titredi. Yalnızlık iliklerini soğuk gibi işliyordu. Kollarını göğsünde çapraz yapıp ellerini birbirine kenetledi, ağlıyordu. Dudaklarından dökülen kelimeler dalgaların sesinde kayboldu. Elveda Rusya'm, elveda Seyit, biricik aşkım, elveda. Epilog. Bu hikayeyi maalesef dedem Kurt Seyit ve büyük aşkı Şura'nın ayrıldıkları tarihte noktalamak zorunda kaldım. Sadece anılarını dinlediğim kişilerin hatıralarında bir isim olarak başlayan Şura, romanı yazdığım süre zarfında hayalinde canlandı, ruh kazandı. Ender rastlanan bir güzelliği, büyük bir aşkı, cesareti, fedakarlığı benliğinde toplayan bu harika kadına gittikçe artan hayranlığım beni adeta onun ruhuyla birleştirdi. Dedemin hayatı içindeki yerini işlerken onunla bütünleştiğim anlar oldu. Romanım bittiğinde Şura hakkında en son bildiğim Paris'e ulaştığıydı. 1939 yılında dedeme yolladığı bir mektupta çok hasta olduğunu ve onunla son kez görüşmek istediğini yazıyordu. Murka, yani anneannem, gitmesi için destek verdiği halde Kurt Seyit bunun hayatını etkileyecek bir karar olacağının farkında burada karısı ve iki kızıyla kalmayı tercih etmişti. O günden sonra Şura'ya ne olduğu meçhuldü. Onun hala sağ olduğu, bir gün bu romanı okuyup beni arayacağı ümidindeydim. Romanımın son sayfasını noktaladığımda hala benliğime girmiş olan Şura'nın izini bulmak sevdasından vazgeçmiş değilim. Onu bulacağımla ilgili dürtü çok kuvvetliydi. Bütün bu yazdıklarımın sadece hayal gücü olmadığından emin olmak, yaşanmışlığını ispatlamak zorundaydım. Dedemden bana miras kaldığından artık çok emin olduğum sabrım, heyecanım ve inadım beni buna itiyordu. Sonunda öyle bir hisse kapıldım ki satırlarda ruh verdiğim kadın sanki beni ara bul, çok yakınındayım der gibiydi ve onu buldum. Maalesef artık yaşamıyordu. Ama anıları, fotoğrafları sanki konuşmak için bunca yıl beni beklemişti. Hayatının tamamını yazmadan da beni rahat bırakmayacağından eminim. O da diğer bir kitabımın öyküsü olacak. Şule ile buluşamadık ama onu çok yakınımda hissediyorum. Benim için her zaman aşkın, fedakarlığın sembolü olarak kalacak. Seyit'in babası Mirza Eminov, büyük oğlunun kaçışından sonra bir zamanlar efendisi olduğu topraklarda bağ evine hapsedildi. Bütün aile uzun seneler Bolşeviklerin göz hapsinde yaşadı ve işkenceye soruşturmaya tabi tutuldu. İkinci Dünya Harbi'ni takiben Stalin Türkleri Almanlara yardım etmekle suçlaması üzerine Kırım Türkleri soykırıma uğradı. Yüz binlercesi Rusya'nın uzak köşelerine sürüklenirken çok fazlası da topraklar üzerinde öldürüldüler. Seyit'in erkek kardeşleri bilinmeyen bir yerlere götürüldüler. Küçük kız kardeşleri Havva da bir soruşturmadan geriye dönmedi. Mirza Eminov soydaşlarını gömmek üzere mezarcı olarak görevlendirildi. Ölüler kadar dirilerin de beraber gömüldükleri bir çukura düştüğünde 80 yaşlarındaydı. Kalbim ağrılara dayanamamıştı, yoksa bir Stalinist'in çizmesi ucuna mı itilmişti, bunu bilemiyoruz. Karpatlarda esir düşen Türk yüzbaşısı ise büyük babam Ali Nihat Bey'den başkası değildir. Aylar süren cepheden yürüyüşünden sonra Sibirya'ya sağ ulaşacak kadar şanslıydı. Neredeyse Tanrı'nın dahi unuttuğu karlar altındaki bir Sibirya köyünde 2 senelik esaretten sonra kaçarak Türkiye'ye dönüşü başlı başına bir roman. Seyit'in hayatı heyecan, varlık, yokluk, hüzün yılları arasında devam etti. Artık kavuşamayacağı memleketinin, ailesinin ve Şura'nın hasreti yüreğinde Beyoğlu'nun kadınlı içkili dünyasını Florya'da Atatürk'ün sohbetlerini yaşayarak karısı ve 2 kızıyla beraber yıllarını eskitti. Yıllar onun heyecanlarını, hırslarını yok etti ama hırçın inadı ve gururu hiç değişmedi. Kurtuluş Savaşı'na yaptığı katkıdan ötürü kendisine verilmiş olan teşekkür belgesini en yoksul günlerinde dahi kullanıp karşılığını almadı. Bütün bunlar Seyit'in hayatının ikinci dönemini paylaştığı bir başka fedakar kadınla anneannemle yaşadıkları yılların hikayesinde anlatıldı. 1924-1944 yıllarını içine alan bir diğer kitaptı. Epilog 2. Elveda Rusya'm, Elveda Seyit, Biricik Aşkım, Elveda satırlarını 1992'nin Mayıs ayında noktalamıştım. Ancak bu benim veda etmem anlamına gelmiyordu. O günden bu yana da satırlarda yeniden hayat vermiş olduğum kahramanlarımla kader randevularım devam etmekte. Kitabımı yazarken Rusya'ya gitmekten özellikle kaçınmıştım. Zira bugünün Rusya'sında hayal gücümün sekteye uğrayacağından korkuyordum. Nihayet 1992'nin Ağustos'unda eşimle beraber Kırım'a bir seyahat gerçekleştirdik. Beni rahat bırakmayan, hüzünlerimin bu yolculukla tedavi olacağını sanmıştım. Aluşka sokaklarında adım adım Gort Aluşka Sadovi Ulista adresini arayarak ailemden bir nefes kalıntısı, bir iz bulabilmek ümidiyle dolaştığımız günlerin sonunda yılların kavgasını aşabilmenin bir tek Osman amcamın evi olduğunu öğrendim. Ulu ağaçların çevirdiği bahçe cadde olmuş, bir zamanlar o ağaçların arasında akan derici sokak arasında kalmıştı. Her bir odasında ayrı bir ailenin oturduğu bir vaktin güzelim evinden eskiyi hatırlayan sadece dantel tüller duruyordu. Akmış, yırtılmış pencerelerden Kırım'ın yaz sıcağına açılan 1924'te bir gece yarısı kızıllarca götürülen Osman ve Mümine Eminov'un karakola kadar sürüklenip kurşunlanan gövdelerini hala seyrediyor gibiydiler. Eminovların büyük aile evindense bana ancak yaşı asırı aşkın bir dut ağacı hoş geldin diyebildi. O da ortasında kaldığı meydanın üzerinde dört bir yana yaydığı ulu dallarıyla yıllardır sakladığı kanlı sırların ağırlığını taşır gibiydi. Aluşta Müzesi ve Kütüphanesi'ndeki yetkililerden gördüğümüz ilgi, Kırım Tatar Meclisi Başkanı Mustafa Cemilev'in desteğiyle yaşayan bir Eminov varsa ona ulaşması için bıraktığımız mesajlar bir müddet sonra beni hiç tahmin etmediğim bir sevince boğdu. St. Petersburg, Moskova ve Aluşta'da yaşayan kuzenlerimden haberdar gelmeye başladı. Gözyaşları içinde aile ağacımızı tamamladık. Diğer taraftan Şura'nın ablası Valentin'in bana devrettiği evrakların içinde Şura'nın bir kızı olduğunu öğrendim. Pamir'le beraber peşine düştüğümüz adres ve telefon numaraları bizi devamlı bir diğerine yönlendiriyordu. Cevapsız gibi görünen bu araştırmaların sonunda bir haber çıkacağından emindim. Zira artık bu kitabı yazmanın bir sebebi olduğuna inancım kesindi. Dağılmış bir bütünün parçalarını toplamak, yeniden bir araya getirip öykülerini tamamlamaktı görevim. Ve bunca yol almışken kesilmesine imkan yoktu. Haklı da çıktım. 1994'ün Eylül ayında tesadüf bir Amerika gezisine çıkacağımızdan bir gece evvel Kaliforniya'nın Paradensa'da bir ışık yandı. Arayan Sandra Wells'ti. Yani annesinin diliyle Sandruçka, Şuruçka'nın kızı. Ertesi gün buluşup birbirimizi ve geçmişimizi yeniden tanımamız başlı başına bir olaydı. Heyecanımı, tüylerimi diken diken eden iç ürpertimi anlatmam mümkün değil. Bir büyük aşkın iki kahramanın ayrılışlarından 70 sene sonra birinin torunu, diğerinin kızı buluşuyorlardı. Birbirlerini yeni bulmuş bir aile gibi gözyaşları dökerek geçirdiğimiz günler boyunca sanki eskinin yaralarını tedavi ediyor gibiydik. Santruçka sıcacık, hayat ve insancılık dolu, hassas yüreği ve geçmişin ve yetişmesinin verdiği zarafet ve görgü birikimiyle hayran olacak bir insandı. Glander Falls Love, Memorial Park'ta son istirahatine uzanmış olan Shura'yı ziyaretimizde mezar taşının üzerinde sanki aynı 1922'de İstanbul Foto Kazbek'in o grafitinden fırlamışçasına resmini görür gibi oldum. Hiç yaşlanmamış, hiç hüzünlenmemiş yüzüyle en sevdiği iris çiçeklerini mermerin üzerine yerleştirirken yıllardır hayatımı kontrolüne alan Shura'ya ulaşmak tutkusunun huzursuz heyecanının yerini sükunet, mutluluk, adeta misyonumu tamamlamış olmak duyguları sarıyordu. Sevgili Shura'yı 1916'nın karlı bir Moskova gecesi Kurt Zeyt'in hayatına girdiğinde takip etmeye başlamıştım. O günden sonra da hep onunla beraberdim. Ta ki 1924'te Fransa'ya giden bir gemiye binene dek ve 1994 Eylül ayında Forest Love'da onunla tekrar buluştum. Yıllar önce hakkında sadece bir iki satır bildiğim bu kadına neden bunca bağlanıp neden böylesine inatla takip ettiğimi şimdi çok daha iyi anlıyorum. İnanıyorum ki benim varlığımda Kurt Seyit'le tekrar karşılaştılar ve ümit ediyorum ki artık ruhları yaşadıkları kadar çektikleri hasret, hüzün ve kalp yaralarından arınmış olsun. Kitabın sonu. 10 Mayıs 1999.